Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda Nvidia GTX 1060 Founders Edition ekran kartının detaylarını inip gerçek dünya testlerini yapacağız ve en önemlisi de hız aşırtma kabiliyetlerini sınayacağız. GTX 1060 Founders Edition Nvidia'nın yeni Pascal mimarisinin en küçük kardeşi. En azından GTX 1050 ve GTX 1050 Ti çıkana kadar. Ama amacı belli bir kart. Oyuncu kitlesindeki en büyük payı oluşturan Full HD ve yeni yeni gelişmekte olan VR oyunculuğu hedefliyor. Nvidia'nın alışılageldik tasarımı ve Blower tarzı soğutucuyla gelen kart abileri GTX 1070 ve 1080'den minimal boyutlara sahip. 11.1 cm, 24.9 cm uzunluğuyla sığamayacağı bir kasa yok gibi bir şey. Hatta özelleştirilmiş GTX 1060'larda 17.4 cm'a kadar inilebiliyor, zira aslında kartın PCB'si soğutucudan kısa. Arka tarafı da abilerinde olduğu gibi bir backplate'e sahip değil. Bir ziyanı yok ama pencereli kasalarda tasarımı duruma göre soğutmayı güçlendirebiliyor. 120 Watt TDP değerine sahip kart güç ihtiyacını tek bir 6 pinli güç girişinden sağlıyor ve tavsiye edilen power supply gücü ise 400 Watt. Kağıt üstünde de pratikte de rakibi RX 480'den daha az enerji tüketiyor. Kartın üzerinde yeşil aydınlatmalı bir GeForce GTX logosu var. Gözünüz aradı belki ama kartın SLI köprüsü haliyle SLI desteği yok maalesef. Rakibi RX 480 ise Crossfire destekli. GTX 1060'ın 3GB ve 6GB şeklinde iki versiyonu var. 6GB sürümü 1280, 3GB sürümü 1152 CUDA çekirdeğine sahip. 6GB sürümü 3GB sürümünden %5, %7 daha performanslı. İstediği bir performans farkı yok ama fiyat anlamında bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle 200-250 lira kadar bir fark var. 16 nanometre FinFET üretim teknolojisiyle geliştirilen Pascal mimarili GP106 GPU'su baz olarak 1506, ikinci kademede 1708, GPU Boost ile de oyunlarda otomatik olarak 1870 MHz'e kadar çıkabiliyor. 48 ROP ve 192 bit veri yoluna sahip kartın Samsung üretimi GDDR5 bellekleri 2000 MHz'de çalışıyor. 192.2 GB bölü saniyelik bir band genişliğine sahip. DirectX Feature Level 12 bir desteğiyle geldiğini de ekleyelim. Yeni Pascal mimarisi DirectX 12'nin nimetlerinden faydalanabiliyor. Zaten yeni mimarinin vurucu noktalarından biri de bu. Vulkan desteğine de sahip bir kart. Vulkan API'nin potansiyeli yüksek. İşe yarıyor. İleriye dönük bir yatırım denilebilir. Ama AMD'nin Mantle API'ından doğan Vulkan'ın AMD kartlardaki başarımı hissedilir derecede daha yüksek. Vulkan destekli kaç oyun var peki? Şu an için bir elin parmakları kadar. Donanımsal HEVC H265 10-12 bit çözücü ve HDR destekli olduğunu da ekleyelim. Mesela Rise of the Tomb Raider HDR destekli ama HDR içerik görüntülemek için HDR1 ekrana da ihtiyacınız var tabi. Z170 Yonga setli anakart üzerinde standart hızda bir Core i7-6700K, 8GB DDR4 RAM ve SSD'den oluşan bir düzenek üzerinde canlı testlerimize başlayalım. Rise of the Tomb Raider testimizle başlayalım. Options'a girip hemen ben size grafik ayarlarını göstereyim. Şu anda DirectX 11 ile oynuyoruz. Kenar yumuşatma açık ve Full HD ayarlarda. Şimdi grafik ayarlarına girelim. Burada Custom'dan Very High'a alıyorum ayarları arkadaşlar. Bunlar hemen anında uygulanıyor oyuna. Rise of the Tomb Raider'ın bir güzelliği. Ve yeni bir oyun başlatıp FPS değerlerini de size soldan gösteriyor olacağım. Hem size bilgileri aktarırım. Bir yandan da siz canlı olarak orada değerleri görebilirsiniz. Şimdi oyuna girdik. Canlı olarak görüyorsunuz. 59-60 FPS tam çok ideal bir yerde. Akıcılığın en hoş olduğu noktada olduğunu söyleyebilirim. 53 FPS'ye düştü şimdi ve GPU kullanımı %99 neredeyse %100. 62 derecede tabi oyuna yeni girdiğimiz için henüz herhangi bir ısı, tehlikeli ısı oluşmuyor. En nihayetinde zaten tehlikeli bir ısı oluşmuyor ama şu anda gördüğünüz gibi 51-52 FPS. Ve şu anda kayıt aldığımız için aslında 1-2 FPS oynuyor. Ben bunu Shadowplay açık olmadan denediğimde burada tam bir 52-51 FPS, 51 kare saniye alıyordu. Shadowplay sadece bu oyunda 2 kare saniye mal oluyor. Hemen aksiyon başladı. 53 FPS'de 56, 59 ve 60. Dediğim gibi şu anda 50-60 kare saniye FPS arasında değişiyor ve gayet iyi. Gayet akıcı, gayet oynanabilir. Eğlenceli. 30 kare saniyeden tabi hayli farklı. Bu Full HD performansı ve DirectX 11 performansı. 12'ye geçtiğimizde daha farklı bir performans olacak. Şimdi şurada azıcık tırmandıktan sonra DirectX 12'ye geçelim ve onun performansını görelim. Ve şu anda 66 kare saniye, aslında 5 kare saniyelik 64, 63. Şu anda gördüğüm itibariyle buralarda 50'lere düşebiliyordu. Henüz bir düşüş görmedim. Sürekli 60'ın üzerinde kaldı şimdi. Bu 3-4 hatta 5 FPS'lik bir artış anlamına geliyor. Çok çok yüksek değil. Ama bu sefer sürekli 60'ın üzerinde kalmış olabiliyoruz. Şurada bir karın kaydığı, böyle aşağı kaydığı bir hafif çığ gibi bir sahne var. Orada 51-52 FPS gibi oluyordu. Bu sefer 53-54 FPS arasında kaldı. Bu kesinlikle bir artış. Ama öyle çok fazlaca değil. Evet, aksiyon sahnelerinde 53 FPS civarında kalıyordu. Burada 70'i de gördük. Sahneden sahneye anladığım kadarıyla daha da etkili olabiliyor. DirectX 12. Şimdi arkadaşlar GTA'ya girdik. Hemen GTA'da, GTA 5'te grafik ağırlığını ben size göstereyim. Yine Full HD çözünürlükte 2x kenara yumuşatma, Nvidia TX açık, V-Sync'i kapadık. Texture ayarları, Very High ve Ultra açabildiklerimde Ultra'yı açtım. Ve Anthropic Filtering de 16x'te ayarlı. Şu anda Full HD'de açabileceğim aslında mümkün olduğunca her şeyi açtım. Advanced Graphics'te Long Shadows, bunları da açalım. Bunları da açtık. Hatta şunları da birazcık yükseltelim daha uzun görmek adına. Şimdi bunları da uyguladık. Shadow'lar da açık ve kapıdan dışarı çıkalım. Şu anda 60 FPS, 58-60 FPS civarını görüyoruz. 72-74. Şu anda Full HD oyunculuk için gayet akıcı bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Ve Shadow Play açık. Onu da hesaba katmak gerek. Bunun üzerine 3-4 FPS daha ekleyebiliriz. Aslında Shadow Play çok kısmıyor da performansı. Yine de bunu da akılda bulundurmakta fayda var. Yani oyun kaydı alacaksanız eğer, Shadow Play gerçekten sistemin böyle ayağından tutup aşağı çekmiyor. Şimdi polisler geldi. Biraz polislerle kapışalım bakalım FPS ne civarda olacak. Eyvah eyvah, şuraya bir yere, şuraya bir yere gizlenmemiz gerek, yoksa kolay sürede tırtlayacağız. Polis arkadaşı da etkisiz hale getirdik. Şu anda 70 kare saniyede devam ediyor ve gerçekten akıcı oynayabilmek için yeterli, artar diyebileceğiniz bir şey. Helikopter bile gelmiş. Helikopteri de Uzi ile artık tarayabilirsek. Şunu da, hala da böyle ayakta gezmemize rağmen çok vurulmadık. O da güzel. Oo, mermiler azalıyor. Oo, oo, oo. Hocam sizi de aldık aşağı. Dur, seni de. Ve hala 70 FPS dolaylarında geziyor. Açık alan için gayet gayet yeterli gibi görünüyor. Şimdi Project Cars'a geldi. Project Cars'ta birazcık daha değişik ayarlar uygulayacağız. Burada 2K çözünürlüğe gideceğiz. Çünkü Full HD çözünürlükte aslında baya yüksek performans veriyor. Şimdi 2K çözünürlük ayarladık. Detay, doku oranı, high ayarlarda kenara yumuşatma açık. Ultra ayarlar burada açık. Hatta burada, bu da highmiş sadece. Bunu seçtikten sonra 2K ayarlarda hemen yarış başladı ve 73 FPS'den devam ediyor kendisi. 1860 MHz'de çekirdek hızı, işlemci kullanımı %50 civarlarında, GPU kullanımı %98. Tabi o sırada biraz bindirdik ama diskalifi olmadan şöyle birazcık daha yarış yapalım. 90 FPS'lere kadar çıkabiliyor eğer direksiyondan bakarsanız. Ve dışarıya çıktığınızda yine 90 FPS civarı 2K'da çok çok iyi bir performans. Yüksek Hz'de görüntüleme yapabilen bir monitörünüz varsa eğer, hayli akıcı bu oyun 2K'da. Belki 4K'da bile, büyük ihtimalle 4K'da bile oynayabilirsiniz. Sırada The Witcher Wild Hunt testi var. Ben size hemen grafik ayarlarını göstereyim. Videoda hemen grafik ayarlarında gördüğünüz üzere bir saniye kapalı. Herhangi bir kare sınırlayıcısı yok, kare sınırlayıcısı yok. Full HD'de Hairbox ayarları kapalı. Bunlar güzel efektler olsa da çok zorlayabiliyorlar kartı. Şu anda Ultra'da ayarlar. Ultra'dan bir aşağı daha çekeriz, sıkıntı olmaz. Orada da bir testini yaparız. Blue, Blur, Anti-Lazing, hepsi açık. Motion Blur'ı kapayabiliriz belki. Blur, bunları kapayalım. Geri kalan diğer ayarlar açık halde. Şimdi oyunumuza girelim, bakalım kaç kare saniye alıyoruz. Şimdi grafik ayarları ultra olarak oyundayız. 50 kare saniye civarını görüyoruz. Bu dediğim gibi ultra ayarlarda 54 kare saniye, 56 kare saniye, 50-60 FPS arası gidip gelecek gibi görünüyor. Şu anda 49'a 42'de düştü. Işık efektleri girdiği sürece tessellation gerçekten büyük bir rol oynuyor orada. Şu anda mesela 60 kare saniyeye çıktı. Bu ultra ayarlarda değil de very high ayarlarda 70-80 FPS civarına çıkabileceği anlamına geliyor aslında. Şimdi ilerlerde şurada kurtlar olması gerek. Bir de onlarla kapışalım. Bakalım kare saniye oranında ne gibi değişiklikler olacak. Şu anda çünkü 60 kare saniye ve hızda herhangi bir düşüş olmadı. 1848-1860 MHz civarındaydı. Ve şu anda da öyle zaten. Herhangi bir düşüş görmedim. O kurt arkadaşlar biraz güçlü. Şöyle kaçabilirsem. Ops. Şurada bossları var. 57-56 kare saniye, 55 kare saniye. Gayet iyi. Ve 73 derece şu anda ekran kartı. Hop, bunu da aldık. Şurada boss arkadaş var. Ops. 57-58. Gayet akıcı. Dediğim gibi bu ultra ayarlarda. Bir de bunu biraz birkaç ayarını düşürseniz eğer çok daha akıcı bir sonuç elde edersiniz diye düşünüyorum. Hızlı bir düşüş olmadı. 74 derece ekran kartı. İşlemci kullanımı da zaten 6700K kullandığımız için çok çok yüksek değil. Gayet iyi. Yeterli bir işlemci. Ve bu testin de aslında sonuna geliyoruz böylece. Şimdi MSI Afterburner ile ekran kartını overclock edeceğiz. Ben 150-160 MHz'lik bir artış belirledim. Ekran kartı 1860 MHz'de çalıştığı için oyunlarda 1840-1860 arasında değişiyor farklı farklı oyunlarda. Ben üzerine 160 MHz eklediğimde 2 GHz'in üzerine çıkmış olacağız. Ve GTA skoru ile beraber, hız aşırtılmamış versiyonu ile beraber karşılaştıracağız. Bakalım bunu apply dediğimde ne olacak. Dün üzere çekirdek frekansı sürekli 2 GHz'de çalışıyor. Yani herhangi bir dalgalanmıyor yok. Isıya bağlı olarak bir hız düşüşü yok. Bu gerçekten güzel bir şey. Şu anda ekran kartı 70 derecede çalışıyor. Ben yanındayım kasanın. Kasadan çıkan ses de bir üfleme sesine benziyor. Yani bir fan dönüş devir sesi değil de daha çok üfleme sesinin çıkardığı gürültü var. Ama bu dediğim gibi ufak bir oyun sesiyle beraber çok kolay bir şekilde bastırılabilecek bir ses. Onun dışında şu anda hani kasadaki diğer fanlar vesaireler filan aralarından tabii sıyrılıyor. Ama dediğim gibi herhangi bir oyun sesi vesaire bu sesi çok kolay bir şekilde bastırabilir. Kasanız masanızın üzerinde olsa bile. Şimdi testimizin sonlarına yaklaşıyoruz ve benchmark skorlarını sizlerle böyle paylaşacağız. Bakalım nasıl değişimler olmuş, nasıl bir artış olmuş. Evet arkadaşlar, 2.2 GHz olmadı maalesef. Bazı artifacts'ler oluştu, yani bozuntular oluştu. Ama 2.15 GHz de şu anda stabil gibi gözüküyor. Hemen bir tane skor alalım. Burada gördüğünüz gibi özelliklerin hepsi aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bir tane skor alalım ve bakalım 2.15 GHz testinde geçebilecek mi? Bir de geçerse eğer bakalım pratik sonuçları ne olacak? Şimdi yukarıdan aşağı hız aşırtılmamış 2 GHz'deki hali ve 2.15 GHz'deki hallerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar GTA'nın benchmark skorları. Şimdi aslında 2 GHz'de çok bir fark oluşmadı açıkçası. Düz versiyonuyla karşılaştırınca 69'dan 70'e, 52'den 54'e, 68'den 71'e, 75'ten 77'ye gibi 2-3 FPS, 2-3 kare saniye değişiklikler olmuştu. Ama 2.15 GHz'de pek de öyle olmadı. Çok daha ileriye taşıdı. Düz versiyonuyla hız aşırtılmamışıyla karşılaştırınca 69'dan 77'ye, 52'den 58'e, 68'den 76'ya, 75'ten 83'e ve 67'den 73'e gibi 5-10 kare saniye aralığında bir hız aşırtma yakaladık ve performans artışı yakaladık ki bence kayda değer olan bu. Bizim kartımız 2.15 GHz'e kadar ulaşabildi. Sizin kartınız ulaşabilir de ulaşamayabilir de ama kartın genel olarak performansı bu. Bizim elimizdeki çıkan sonuçlarda bu overclock GTX 1060'a yarıyor ve çok fazla ısı artışı olmadan kart yine en fazla 83-84 derecede kaldı ve otomatik ayarlarda herhangi bir fan hızında değişiklik de yapmadık açıkçası. Durum böyle. GTX 1060 Founders Edition Full HD oyunculuk için gayet yeterli bir kart. Yüksek ayarlarda 60 kare saniye ve akıcı VR deneyimini mümkün kılıyor testlerden de gördüğümüz üzere. Pişmiş Shadowplay yazılımı rakiplerinden düşük güç tüketimi, 2 GHz'in de üzerine ısıda korkutucu bir artış olmadan çıkabilen GPU'su ve sessiz fanıyla gerçekten başarılı. Kartın rakibi RX 480'den geri kalır tek yanı Vulkan performansı ki bahsettiğim üzere Vulkan'la oyun sayısı şu an için bir elin parmaklarını geçmiyor. Fiyat anlamında RX 480'den pahalı bir kart. Evet, burası kabul ama verdiğiniz paranın karşılığını hem daha fazla yetenek hem de daha fazla performans olarak kullanıcısına geri döndürüyor. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.